Ayrım 23.
7. Bölüm Kardeşler. Clara ile Blanca kente ulaştıklarında felaket kurbanlarını andırıyorlardı. İkisinin de yüzleri şiş, gözleri ağlamaktan kızarmış, giysileri uzun tren yolculuğundan buruş buruştu. Annesinden daha uzun boylu, daha yapılı, daha genç olmasına karşın daha zayıf olan Blanca uyanıkken göğüs geçiriyor, uyurken hıçkırıyordu. Babasının onu dövdüğü gün başlamış olan kesintisiz bir ağıttı bu. Gel gelelim Clara diz dövmekten hoşlanmazdı. Bu nedenle kabir gibi bomboş ve kasvetli olan köşedeki büyük eve vardıkları zaman bu kadar ağlayıp sızlamanın artık yettiğine, yaşamlarına biraz keyif katmak sırasının geldiğine karar verdi. Yeni hizmetçiler tutmak, panjurları açmak, eşyalarla lambaların üstündeki tozları silmek, kapılardaki asma kilitleri çıkarmak, örtüleri kaldırmak, içeriye temiz hava ile ışık girmesini sağlamak gibi işlerde kızın kendisine yardım etmesi için direndi. Onlar tam bu işin ortağı yerindeyken ezbere bilinen o menekşe kokusu evi sararak onlara Mora kız kardeşlerin gelmiş olduğunu haber verdi. Üç kız kardeş artık telepati yoluyla mı, sevgilerinin etkisiyle mi bilinmez onları görmeye gelmişlerdi. Neşeli gevezelikleri, soğuk kompresleri, ruhsal öğütleri ve sevimli kişilikleriyle hem ananın hem kızın örselenmiş bedenleriyle acılı yüreklerine şifa verdiler. Clara pencere dışındaki boş kafeslere, ota boğulmuş bahçede güvercin pislikleriyle kaplı, çırılçıplak duran Olimpos tanrılarına bakarak ''Yeni kuşlar almamız gerekecek.'' dedi. Blanca, ''Anneciğim, böyle dişlerin dökülmüş durumdayken kuşları nasıl düşünebiliyorsun anlayamıyorum.'' dedi. Annesinin bu yeni dişsiz görünümüne hala alışamamıştı da. Clara her işi koşturuyordu. 2 hafta dolmadan kafesler yeni kuşlarla dolmuş ve Clara ağzında kalan köpek dişlerine takılacak porselen bir köprü bile ısmarlamıştı. Ama bu onu öyle rahatsız etti ki köprüye bir kurdele geçirip boynuna asmayı yeğledi. Yalnızca yemek yerken kimiliğinde el içine çıkacağı zaman ağzına takıyordu. Clara eve yeniden hayat kazandırdı. Aşçıya fırınlardan birini hep açık tutmasını ve haddince bir sürü konuğu beslemeye hazır olmasını buyurdu. Daha birkaç gün geçmeden ispiritizmacı arkadaşları, Rosicrucianlar, yağmurcular, akupunkturcular, telepati uzmanları, peripatetikler, yedinci güncüler, aç ya da başka yönden muhtaç genç sanatçılar, kısacası Clara'nın eski uydukları sökün etmeye başladılar. Clara ufak tefek, mutlu ve dişsiz bir kraliçe gibi onlara hükmediyordu. Uzaydaki yaratıklarla iletişim kurmaya ve kendisi de belirttiği gibi, üç ayaklı masasıyla pandülünden gelen mesajları kuşkuyla karşılamaya işte bu sırada başladı. Çok zaman bunların belki de başka bir boyuttaki ölüler değil de dünyalılarla ilişki kurmaya çalışan ama edilmez maddeden yapıldıkları için ruhlarla karıştırılabilen başka dünyalar olduğunu söylüyordu. Bu bilimsel açıklamaya Nicholas bayılmıştı. Gel gelelim son derece tutucu olan Mora kız kardeşler hiç yüz vermediler. Blanca bütün bu dedim dedilerden uzakta yaşıyordu. Onun gözünde başka dünyalardan gelme varlıklar ruhlarla birdi. Bu yüzden kız annesinin onları seçebilmek uğruna gösterdiği ateşli ilgiye userdiremiyordu. Zaten evdeki işler başından aşkındı. Çünkü Clara ev işlerine yine sırt çevirmiş, zaten hiç elim yakışmaz diyordu. Köşedeki büyük evi çekip çevirmek hizmetçilerden bir ordu gerektiriyordu. Clara'nın uyrukları yüzünden de mutfakta 24 saat boyunca vardiyalarla insan çalışıyordu. Kimi konuklar için tahıl ve otlar, kimiler için sebze ve çiğ balık, 3 Mora kız kardeş için meyveyle kesilmiş süt, hiç doymayan ve henüz yemek seçmeyen Jamie ve Nicholas için ise salçalı et yemekleri ve tatlı gibi zehirler hazırlamak zorundaydılar. Gün gelecek ikizlerin ikisi de açlıkla tanışacaklardı. Jamie yoksullarla dayanışmaya girmek, Nicholas da ruhunu arındırmak için. Ne var ki o günlerde henüz yaşamın zevklerini tatmaya can atan iki gürbüz gençtiler. Jamie üniversiteye başlamış, Nicholas da ortalıklarda dolaşarak kaderini aranıyordu. İkizlerin Nuh Nebi'den kalma bir arabaları vardı. Evden çaldıkları gümüş tabakların parasıyla almışlardı bunu. Derwold dede ile Derwold ninenin anısına arabaya Covadonga adını takmışlardı. Covadonga öyle çok sökülmüş ve yeni parçalar eklenerek öyle çok yeniden bir araya getirilmişti ki doğru dürüst işlediği bile söylenemez. Paslı motorun haratısıyla egzoz borusundan duman ve vida saçarak yürüyordu. İkizler Süleyman peygambere yarışır biçimde paylaşıyorlardı arabayı. çift sayılı günlerde Jamie kullanıyordu, teklilerde Nicholas. Clara oğullarıyla bir arada olmaktan çok mutluydu. Onlarla yakın bir ilişki yürütmeye karar vermişti. Küçüklüklerinde onlarla pek az ilişkisi olmuştu ve onları erkek görmenin acısından en güzel çağlarını yitirmiş, en yumuşak duyguların içine gömmek zorunda kalmıştı. Şimdi artık oğulları en sonunda büyüyüp erkek olmuşlardı ya, Clara onları küçükmüşler gibi şımartma mutluluğuna erebileceğini düşünüyordu. Ama iş işten geçmişti. İkizler onun okşayışlarından uzakta büyümüşlerdi ve bunları artık gereksinim duymuyorlardı. Oğullarının artık kendisine ait olmadıklarını Clara algıladı. Bunu anlayınca iyimserliğini yitirmedi. Delikanlıları oldukları gibi benimsedi ve karşılığında hiçbir şey beklemeksizin onlarla birlikte olmanın tadını çıkarmaya kendini alıştırdı. Bir yandan Blanca, kardeşleri evi ahıra çevirmişler diye dırıldanıp duruyordu. İkizler peşlerinde bir yıkım, zarar, ziyan ve gürültü izi bırakır gibiydiler. Blanca deseniz göz göre göre şişmanlıyor, gün günden tembelleşip huysuzlaşıyordu. Jamie ablasının karnını ayrımsadı ve annesinin yanına gitti. Anne, galiba Blanca gebe, dedi lafı uzatmadan. Annesi, ben de öyle sanıyorum canım, diye içini çekti. Blanca yatsımaya kalkışmadı ve durum doğrulandıktan sonra Clara bunu yaşama tanıklık eden defterine yazdı. Nicholas incelemekte olduğu Çin horoskoplarından başını kaldırarak gerçeği babalarına açmak gerektiğini, çünkü birkaç haftadan sonra artık gizlenemez hale geleceğini ve herkesin öğreneceğini söyledi. Blanca azimle, babasının kim olduğunu asla söylemeyeceğim, dedi. Kardeşi, çocuğun babasını demiyorum ben, bizim babamızı diyorum, diye yanıtladı. Başkaları söylemezden önce gerçeği bizden işitmek onun hakkıdır. Clara hüzünle, çiftliğe telgraf çekin, dedi. Esteban Trueba durumu öğrendiği zaman Blanca'nın bebeği bir trajedi olup çıkacaktı. Clara bunu biliyordu. Nicholas, Amanda'ya şiir yazarken kullandığı dolambaçlı, anlaşılmaz biçimle yazdı telgrafı. Postanedeki telgraf memuru işi anlayıp da dedikodu çıkarmasın diye Blanca beklentide talimatlarınızı yollayın. Nokta. Mesajı sökmekte telgraf memuru kadar Esteban Trueba da başarısız kaldı ve ne demek istediklerini anlamak için kente telefon etmek zorunda kaldı. Durumu anlatmak Jamie'ye düştü ve genç adam gebeliğin çok ilerlemiş olduğundan evden hiçbir şey gelmediğinde sözlerini ekledi. Telin öbür ucunda uzun, ürkünç bir sessizlik oldu. Sonra babası kulaklığı yerine astı. Şaşkınlık ve öfkeden deliye dönen Esteban Trueba bastonunu eline aldı ve telefonu ikinci kez kırıp geçirdi. Kızın böyle feci bir aptallık yapabileceği aklın ucundan bile geçmemişti. Bebeğin babasının kim olduğunu bildiği için Esteban Trueba eline fırsat geçtiği zaman onun beynine kurşun sıkmadığına şimdi pişmandı. Kızı piç de doğursa, bir köylü çocuğuyla da evlense çıkan rezaletin değişmeyeceğini biliyordu. Toplum iki durumda da kızına hüküm giydirecekti. Esteban Trueba evin içinde saatlerce volta attı. Bastonuyla eşyalara, duvarlara çarpıyor, dişlerinin arasına sövgüler savuruyor. Blanca'yı Extremadura'daki bir manastıra kapatmaktan döve döve öldürmeye kadar uzanan gülünç tasarımlar kuruyordu. En sonunda az buçuk yatıştıktan sonra aklına tansımsı bir fikir geldi. Atını eyaletti ve dört nala kasabaya sürdü. Jean de Satigny'yi, kontun kendini uyandırıp da Blanca'nın aşk kaçamağını haber verdiği o felaket gecesinden bu yana hiç görmemişti. Şimdi onu kasabanın tek pastacısında şekersiz kavun suyu içerken buldu. Yanında Indalecio Agurzabal'ın oğlu vardı. Zibidi Zübbe'nin biri olan genç tiz sesle Ruben Dario'nun şiirlerini okumaktaydı. Esteban en ufak bir saygı göstermeden Fransız kontunu o mum gibi İskoç ceketinin iki yakasından kavradı ve neredeyse havaya kaldırarak öbür müşterilerin şaşkın bakışları karşısında dosdoğru pastaneden dışarı çıkardı. Kaldırımın orta yerine bıraktı. ''Başıma iş açtığın yetti artık.'' dedi. ''İlkin o yere batası şinşilaların şimdi de kızım. Şurama geldi be. Git pını pırtını topla çünkü birlikte kente dönüyoruz. Blanca ile evleneceksin.'' Kontun şoktan kurtulmasına fırsat tanımadı. Onunla birlikte kasaba oteline girdi. Orada bir elinde kırbaç, öbüründe baston, onun bavulları toplamasını bekledi. Sonra dosdoğru istasyona götürerek apar topar trene bindirdi. Yol boyunca Jean de Satigny bu olaylarla hiçbir ilişkisi bulunmadığını, Blanca Trueba'ya elini bile sürmediğini, olup bitenden herhalde Blanca'nın geceleri ırmak boyunda buluştu o sakallı papazın sorumlu olduğunu anlatmaya çalıştı. Esteban Tureba en yırtıcı bakışıyla susturdu onu. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum oğul. Papazı rüyanda görmüş olsan gerek. Sonra konta nikah kontratında yer alan çeşitli maddeleri anlattı. Bu da kontun korkularını eni konu yatıştırmaya yaradı. Blanka'ya verilecek olan ağırlık, bağlanacak aylık ve zamanı genç hatır sayılır bir mirasa konma düşüncesi Jean'a fikrini değiştirdi. Müstakbel kayınpeder onun kaygılı mızıldanmalarını duymazlıktan gelerek ''Görüyorsun ya, şinşillalardan daha iyi bir öneri bu.'' diye sözlerini bağladı. İşte böylece o cumartesi günü Esteban Tureva köşedeki büyük eve, yanındaki kızlığı bozulmuş evladı için bir koca ve piç torunu için bir babayla geldi. Çevresine gazap kıvılcımları saçıyordu. Eğinin tersiyle antredeki krizanten vazosunu yere devirdi ve araya girip durumu açıklamaya çalışan Nikolas'a vurdu. Blanka'yı görmek istemediğini, onun düğün gününe kadar odasından dışarı çıkmamasını söyledi. Clara onu karşılamaya gelmedi, odasına kapandı ve kocası kapıyı kırmak için gümüş bastonu ikiye ayırdığı zaman bile dışarı çıkmadı. Bir didinme ve dalaşma kasırgası evi sardı. İçeride solunması olanaksız bir hava esiyordu. Kafeslerdeki kuşlar bile susmuştu. Hizmetçiler isteklerinin yerine getirilmesine hiçbir gecikmeye dayanamayan sert, kaygılı efendilerin buyruklarıyla koşuşturuyorlardı. Clara kocası yokmuşçasına kendi yaşantısını sürdürüyor, onunla konuşmayı reddediyordu. Kayınpeder adayın elinde tutsak olan damat, o sayısız konuk odalarından birine yerleştirilmişti. Burada zamanını Blanka hiç görmeden odasını arşınlamakla geçiriyor, bu melodramın içine nasıl olup da düştüğünü userdiremiyordu. Bu yabanıl vahşilerin eline düştüğü için kendini acısın mı, yoksa düşlerini gerçekleştirerek zengin, genç ve güzel bir Güney Amerikalı kızı evlenici için sevinsin mi bilemiyordu. Ama yaratılışından iyimserliğe eğilimli ve bütün yurttaşları gibi sağduyu sahibi olduğu için ikinci yorumu yeğledi ve hafta sonuna doğru rahatlamaya başladı. Esteban Tureba düğün tarihini iki hafta sonrasına saptadı. Skandal çıkması önlemek için en iyi yolun göz kamaştırıcı bir düğün yaparak skandalın üstüne gitmek olacağına karar vermişti. Kızının gelinlik giymesini, gelinliğin 10 metre uzunluğundaki eteğini Nedim ve Nedimelerin tutmasını, nikahı psikoposun kıymasını istiyordu. Kızının resminin kent gazetelerinin sosyete sayfalarında çıkmasını ve Caligula'lara yarışır bir eğlenti düzenlenmesini istiyordu. Öylesine para harcanıp tantana yapılmalıydı ki G'nin karnına kimse dikkat etmemeliydi. Onun bütün bu tasarımlarına boyun eğen tek kişi Jean de Satigny'di. Esteban Tureba kızını gelinliğin provası için terziye götürmek üzere çağırdığı gün dayak günden bu yana ilk olarak gördü. Onun nasıl şişmanladığını, yüzünün şiş ve kızarık olduğunu görünce fena oldu. Blanka, ''Baba ben evlenmiyorum.'' dedi. Esteban, ''Kes sesini.'' diye kükredi. Evleniyorsun işte. Ailede piç istemiyorum ben. Anladın mı? Blanka, ailede zaten bir sürü piç var sanıyordum ben, dedi. Bana karşılık verme. Şunda bil ki Pedro Tercero Garcia öldü. Kendi ellerimle öldürdüm. Sen de onu unutsan iyi olur. Sana adını verecek olan adama iyi bir eş olmaya çalış. Blanka ağlamaya başladı ve avunamadan günlerce ağladı. Blanka'nın istemediği düğün katedralde psikoposun kutsamasıyla yapıldı. Ülkenin en iyi terzisince dikilen gelinliğin kreçelere layık bir kuyruğu vardı. Ve terzi kat kat çiçekler ve eski Grek ve Romalı tarzında pililerle gelinin karnını gizlemek konusunda ancak mucize sayılabilecek bir hüner göstermişti. Düğün göz kamaştıran bir eğlentiyle son buldu. Gece kılığı giymiş 500 çağrılı köşedeki büyük evi sardılar. Evi kiralık orkestranın kıvrak ezgileri doldurmuştu. Rezalet sayılabilecek kadar çok sayıda bütün sığır baharata bulanarak ateşlerde çevriliyordu. Taze deniz ürünleri, Baltık havyarı, Norveç somonu, içi mantarla doldurulmuş av kuşları skandal yaratacak kadar boldu. Egzotik likör çalyanları, şampanya sağanakları ve sonsuz sayı ve çeşitlilikteki tatlılar da cabasıydı. Hanım parmakları, milföyler, eklerler, bisküviler, kocaman cam fanuslar içinde meyve şekerlemeleri, Arjantin çilekleri, Brezilya'dan gelme Hindistan cevizleri, Şili papayaları, Küba ananasları ve akılda tutması olanaksız daha nice lüks yiyecekler bahçenin bir ucundan öbürüne uzanan bir masanın üstüne dizilmişti. Ve Napoli'de doğmuş olan bir İtalyan sanatçının yarattığı üç katlı bir düğün pastasında son buluyordu. Jean de Satigny'nin dostu olan bu adam, elindeki alçak gönüllü malzemeyi, un, yumurta ve şeker, bir akropol maketine dönüştürmüştü. Tepedeki yumurta köpüğünden bulutun üstünde iki mitolojik sevgili Venüs ve Adonis duruyorlardı. Tenlerinin gül rengi, saçlarının sarılığı ve gözlerinin kobalt mavisi belirlenerek boyanan badem ezmesinden yapılmışlardı. Yanlarında da onlar gibi yenilebilir olan tombul bir Eros duruyordu. Övünç dolu damatla tasalı gelinin tuttuğu gümüş bıçak Eros'u ikiye biçti. Blanca'nın istemeden evlendirilmesi fikrine baştan beri karşı çıkmış olan Clara eğleniye katılmadı. Dikiş odasına kapanarak yeni evlilerin geleceğine ilişkin karanlık kehanetler yürütmeye başladı ki bunların sonradan harfi harfine çıktığına bütün ilgililer tanıklık edeceklerdi. En sonunda kocası Clara'nın yanına gelerek sırtını değsin de 10 dakika içinde bile olsa bahçe çıkıp görünerek söylentileri bastırsın diye ona yalvardı. Clara isteme istemeye yaptı bunu. Kızına olan sevgisinden dişlerini taktı ve misafirlere gülümsemeyi başardı. Jamie düğünün sonuna yetişti çünkü tıp öğrencisi olarak ilk stajını yaptığı yoksullar kliniğinde geç vakte kadar çalışmıştı. Nicholas konuda güzel Amanda ile geldi. Amanda yenilerde Sartre'ı bulgulamış ve Avrupalı varoluşçuların kasvetli görünümünü benimseyerek tepeden tırnağa karalar giymişti. Yüzü solgun, Arap gözleri sürmeliydi. Koygun saçları beline dökülmüştü ve her gittiği yerde heyecan yaratan bir bilezik, gerdanlık, küpe şıngırtısı içinde geziyordu. Nicholas'a gelince o doktorlar gibi beyazlar içindeydi. Boynunda da muskalar vardı. Babası onu karşıya çekti, kolundan tutup tuvalete itti ve tek söz söylemeden muskalarını bir bir çıkarmaya girişti. ''Odana gitti adam gibi bir kravat tak, sonra bahçeye dön, efendi gibi davranmaya çalış.'' Konuklara kafir dinleri yaymaya kalkıştığını da duymayayım ha. Yanına getirdin cadıya da söyle, göğsün düğmelerini kapasın, diye oğluna haykırdı. Nicholas ona boyun eğdi ama bundan daha isteksiz olamazdı. İlki olarak içki el sürmezlerdi. Gel gelelim öyle tepesi atmıştı ki birkaç kadeh içki aldı. Sarhoş olup sırtıyla başıyla bahçedeki havuza atladı ve sırılsıklam maddi manevi rezil durumdan çıkartılmak durumunda kaldı. Blanca bütün akşamı bir sandalyede oturmuş sersem sersem pastaya bakarak ve gözyaşları yanaklarından aşağı süzülerek geçirdi. Bu arada kocası konukların arasında dolaşarak kayınvalidesinin yokluğunu bir astım nöbetine, yeni gelinin gözyaşlarını da günün heyecanını yorup duruyordu. Ona inanan yoktu. Jean de Satigny durup durup Blanca'nın boynuna öpücükler konduruyor, ellerini kendi avuçlarının içine alıyor, onu dudaklarına verdiği ıstakoz lokmalarıyla, şarap yudumlarıyla avutmaya yelteniyordu. Ama boşuna. Blanca'nın gözyaşları dinmiyordu. Her şeye karşın düğün çok eğlenceli geçti. Tam Esteban Trueba'nın umduğu gibi. Çağrılılar bol bol yiyip içtiler ve orkestranın çaldığı havalarda dans ederken güneşin doğuşunu seyrettiler. Bu sırada kentin orta yerinde öbek öbek işsizler yaktıkları küçük ateşlere sokulmuş duruyorlar. Koyu renk giyinmiş gençler Alman filmlerinden öğrendikleri gibi kollarını dimdik kaldırarak selamlaşarak dolaşıyorlardı. Ve çeşitli siyasal partilerin merkezlerinde yaklaşan seçimler için hazırlanan kampanya stratejileri en son biçimlerini alıyordu. Jamie, sosyalistler kazanacak demişti. Çalışçı hastanede bunca zamandır proletarya ile birlikte yaşaya yaşaya aklını şaşırmış olsa gerekti. Clara da, yok Jamie, her zaman kazananlar kazanacak yine, demişti. Çünkü bunu iskambil kağıtları ona göstermiş, kendi sağduyusu da doğrulamıştı. Eğlenti dağıldıktan sonra Esteban Trueba damadını kütüphaneye çekerek eline bir çek tutuşturdu. Bu onun düğün armağanıydı. Yeni evlilerin kuzey yapacakları yolculuk için bütün hazırlıkları tamamlanmıştı. Jean de Satigny burada yerleşip karısının karnını görmekte kusur etmeyen keskin bakışlardan uzakta, karısının parasıyla rahat bir yaşam sürmek umudundaydı. İnka çömlek ve mumyaları üzerine ufak bir işte kurmak istiyordu. Yeni evliler eğlentiden ayrılmazdan önce gelinin annesiyle vedalaşmaya gittiler. Clara kızını bir kenara çekerek onunla özel konuştu. Blanca'nın ağlaması hala durmamıştı. Clara, kes ağlamayı yavrum, dedi ona. Çok gözyaşı dökersen bebeğe zarar verirsin. Mutsuz yaparsın onu. Blanca bir hıçkırıkla karşılık verdi. Clara, "Pedro Tercero Garcia sağ," diye ekledi. Blanca hıçkırığını yutarak burnunu sildi. "Nereden biliyorsun anneciğim?" diye sordu. "Rüyamda gördüm de ondan." Bu güvence Blanca'ya yetti. Genç kadın gözyaşlarını sildi, başını dikleştirdi ve 7 yıl sonra annesi ölünceye kadar hiç ağlamadı. Çektiği acılara, yalnızlığa ve başka üzüntülere karşın. Eskiden beri çok yakın olduğu kızından ayrı düşünce Clara yine o dalgın, kararsız, çöküntülü dönemlerinden birine girdi. Yaşantısı eskisi gibi akıp geçiyordu. Büyük ev her zaman açık ve insan doluydu. Ne var ki Clara kolay gülmek yeteneğini yitirmişti. Çok zaman bakışlarını karşıya dikiyor, düşüncelere dalıp gidiyordu. Blanca ile posta sisteminin büyük gecikmelerini etkisiz kılan bir iletişim sistemi gerçekleştirmeye çalıştı. Gel gelelim telepati her zaman işlemiyor ve Clara mesajlarının nasıl anlaşılacağını hiçbir zaman kesinlikle bilemiyordu. Mesajlarının kendi denetiminde olmayan güçlerce bozulduğunu ve alınanların kendi yolladıklarına hiç benzemediğini ayrımlayabiliyordu. Hem zaten Blanca psikolojik deneyimleri meraklı değildi ki. Annesi her zaman son derece yakın olmasına karşın olağan dışı zihinsel olaylara karşı hiçbir ilgi göstermemişti. Pratik, çekingen bir dünya kadınıydı ve çağdaş pragmatik kişiliği telepati yolunda ciddi bir engeldi. Clara daha geleneksel yöntemlerle yetinmek zorunda kaldı. Ana kız birbirlerine hemen her gün mektup yazıyorlardı. Aylar ayı bu sayısız mektuplar Clara'nın yaşama tanıklık eden defterlerinin yerini aldı. Böylelikle Blanca köşedeki büyük evde olup biten her şeyden haberdar oluyor ve hala baba ocağında yaşadığına, evliliğinin kötü bir düş olduğuna ilişkin yanılsamalara kapılabiliyordu. O yıl Jamie ile Nicholas'ın yolları temelli ayrıldı. Çünkü kişiliklerindeki farklar bağdaşmayacak boyutlara ulaşmıştı. Nicholas, flamenco dansını keşfetmişti. Bunu Granada mağaralarındaki çingenelerden öğrendiğini ileri sürüyordu. Oysa ülke dışına hiç çıkmamıştı. Yine de inancı öyle güçlüydü ki evdekilerin bile içine bir kurt düştü. Nicholas, ha deyince dans gösterisine başlıyordu. Yemek masasının, yıllar önce Rosa'nın ölüsünü taşımış, sonra da Clara'ya kalmış olan o koskocaman meşe masanın üzerine sıçrayıp, avuçlarını deli gibi çırparak, ayaklarını seke seke vuruyor, zıplayıp sıçrayarak öyle tiz bir sesle bağırıyordu ki, bütün ev halkıyla birlikte komşuları da ayağa kaldırıyordu. Hatta bir seferinde polisler bile geldi. Ellerinde sopaları, çizmeleriyle halıları çamura bulayarak. Ama sonunda onlar da herkes gibi el çırpıp, "Oley!" diye bağırdılar.